Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...18 Ocak Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp kullanıyorsanız 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası. Sevgili dinleyiciler, 162 kişi daha hayatını kaybetti Covid-19 sebebiyle. 64.935 yeni vaka açıklandı. Detaylara birazdan bakarız. Kayseri'de bir deprem meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeydi bu deprem. Gece 2.28'de meydana geldi ve tabii ki paniğe sevk etti. O bölgede depremi yaşayanlara, hissedenlere geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Birazdan bunun da detaylarına bakarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluğa gitmişti. Arnavutluk'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını teslim etti. Ve Arnavutluk FETÖ ile ilgili daha hızlı adımlar atmalı mesajını verdi Arnavutluk'tayken. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne ilişkin de mesajları vardı. Birazdan bakacağız. Osman Kavala'nın dün yargılanmış olduğu dava vardı. Aynı zamanda Çarşı grubu davasıyla birleştirilmiş olan Gezi Parkı eylemleri davasıydı. Bir karar çıkmadı. Tahliye talebi vardı Osman Kavala'nın, reddedildi ve dava 21 Şubat tarihine ertelendi. Bu arada başka ne gibi gelişmeler olabilir? Avrupa kanadından haberler var. Onlara bakacağız. AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir açıklama geldi. Şimdi sosyal medyada da çokça konuşuluyor bu EYT açıklaması, birazdan biz de değineceğiz. Adıyaman'da maalesef bir kadın cinayeti işlendi sevgili dinleyiciler. Oradan gelen böyle bir acı haber oldu. Elektrikte kademeli fiyat tarifesi netleşti ki zaten biliniyordu, bilinmiyor değildi ama biraz sonra detaylarına bakacağız. İnternette abonelikle ilgili, sadece internet değil telefon aboneliği ile ilgili de yeni bir düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Detaylar birazdan Kripto Odası'nda. 10 ilde eğitime kar engeli var. İstanbul'da da kar bekleniyor. Özellikle bugün öğleden sonra karla karışık yağmur ama yarından itibaren kar yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul'a çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Bugün de İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Aynı zamanda AKOM'dan da bu konuda uyarı geldi sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi maalesef sağlıkta şiddet halen devam ediyor. Hemşirelere saldırı haberleri var. Birazdan bunlara da bakacağız. Bu arada bir başka haber. Mecliste Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen bir başlıktan bahsediyoruz. Kanun teklifinden varlıklarını, yani yabancı para ve altın varlıklarını Türk lirasına çeviren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi ne olacak? Komisyondan geçti, artık genel kurulun önüne gelecek. Genel kuruldan da muhtemelen herhalde benzer şekilde geçecektir diye tahmin ediyoruz. Avusturya Sezgin Baran Korkmaz davasında Amerika'nın da iade talebini kabul etti. Türkiye'nin de iade talebini kabul etmişti. Şimdi Amerika'nınkini de kabul etti. Peki buradan sonra ne olacak? Hangi ülkeye iade edilecek? Avusturya Adalet Bakanlığı buna karar verecekmiş sevgili dinleyiciler. Jet Fadıl'la ilgili Almanya'dan, mahkemeden gelen bir karar var ki, yani Jet Fadıl'a Almanya şoku şeklinde verilmiş olan bir haber. Çünkü dava sonunda Fadıl Akgündüz'ün ödeme yapmasına karar verilmiş ve kararı Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi de tanımış. Evet, birçok başlık var. Dediğim gibi program içerisinde konuşacağız. Bu dünden beri çokça konuşuluyor. Daha doğrusu birkaç gündür konuşuluyor ama fazla gündemde yer işgal etmiyor. Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'nun evinin önünde bir eylem gerçekleştirdiler. Ama dediğim gibi yani fazla gündem işgal eden bir konu değil. O yüzden bizim de gündemimizi fazla işgal edecek gibi görünmüyor. Süper Lig başlıyor sevgili dinleyiciler. 22. hafta karşılaşmaları var bugün bu akşam. Gaziantep Yeni Malatya ile saat 17'de karşılaşacak. Beşiktaş da Karagümrük'le saat 20'de mücadele verecek. Bugünün programı içerisinde şu anda 3 maç var. Bir de Konyaspor'la Adana Demirspor karşılaşacak sevgili dinleyiciler. Ve bir de hemen dövize bakalım. Her gün programın başında olduğu gibi döviz aşağı yukarı aynı seviyelerde. 13 lira 46 kuruş, 13 lira 47 kuruş seviyelerinde dolar. Euro 15 lira 37 kuruş civarında, gram altın 786 lira, çeyrek altın şu anda 1290 lira. Borsa İstanbul yine 2000 puanın üzerindeydi, 2085 puanda ve Bitcoin de aynı seviyelerde, 42.210 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Başlıkları böyle sıraladık, biraz detaylandıracağız, diğer değineceğimiz konular olacak. Koronavirüs başlığı şu anda hayatımızda önemli bir yer işgal ediyor, evet doğru. Ama bir yandan da gelen deprem haberleri oluyor zaman zaman, onlardan da bahsediyoruz. Biliyorsunuz Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece saat 2.28'de Sarıolan merkez üssü olmak üzere, ki Sarıolan Belediye Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Yaralı olduğuna dair bir ihbar almadık, 3-4 evde çatlak var şeklinde bir açıklama vardı. Umarız sadece bu kadardır gerçekten de. Şimdi gün aydınlanınca biraz daha ortaya çıkacaktır varsa bir hasar. Umarız çatlak seviyesindedir. Daha da fazla bir hasar yoktur, dileğimiz o. Kimseye bir şey olmamış, en azından buna şükrediyoruz. Ve aynı zamanda sadece Kayseri'de değil, çevresindeki illerde de bu deprem hissedilmiş. Çevresinde bu depremi hissedenlere geçmiş olsun dileklerimizi başta Kayseri olmak üzere iletiyoruz. Peki ne oldu şimdi, Covid-19'a geçeceğiz de, 400 bini geçti test sayısı, 403 bin civarında, 64.935 de vaka geldi. Ya buradan şunu anlıyoruz biz, böyle işte 400 binlerde test sayısını tutarsak 60 binlerde de vaka sayısı gelmeye devam edecek. Böyle diyeceğiz ki işte 60 binlerde kaldı vaka sayısı, vefat sayısı da bir gün 140-160, bir gün 170, bu da günlük olarak bu ortalamalarda duruyor. Artık tamam, artık tamam, çünkü gelen açıklamalardan da bunu anlıyoruz. Yani artık bakan da işte diyor ki yani randevunuza sadık olun falan diyor. Yani aşı randevusu alıyorsunuz ama gitmiyorsunuz, sadık olun diyor. Tamam, bu doğru, yani aşı randevusu alınıyor, gidilmiyor, sadık kalınıyor, işe kalınmıyor. Doğru, bunlar doğru. Ama bununla beraber ya bir şey yapmak lazım ki artık yapılmıyor. İşte o PCR testleri mesela, işte tiyatro, sinema, okul vesaire, buralardan aşısız da olsanız kaldırıldı. Yani insanlar da diyorlar ki artık biz herhalde kendi halimize bırakıldık. İnsanlar bunu düşünüyor şu anda. Veya işte uçakta PCR testi zorunluluğu var ama neden acaba, bir yandan otobüslerde bu tip seyahatlerde insanlar bazen 10-12 saat birlikte seyahat ediyorlar. Neden acaba burada böyle bir zorunluluk yok diye soranlar var. Var da var. Yani herkesin kafasında bir takım soru işaretleri var ama ya oldu olacak, bari bu tabloyu da yayınlamayın da. Yani işte 64 bin vaka, 162 can kaybı, insanların hayattan iyice mi çıksın yani koronavirüs? Yani biz yayınlamadıkça, biz bir şey yapmadıkça hayatımızdan çıkıyor mu mesela koronavirüs, Covid-19? Çıkmıyor. İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı sevgili dinleyiciler. İstanbul'da biliyorsunuz bir önceki hafta, yani geçen hafta değil, daha önceki hafta 300'lü seviyelerdeydi bu insidans değeri. Sonra geçen hafta 660 civarına kadar yükseldi. Bu hafta açıklanan değer 1222. Yani her hafta ikiye katlanarak gitti İstanbul'daki artış. Yani o derece yüksek şu anda oran. Keza Ankara 386, İzmir'de 574 oldu insidans değeri. Bu insidans değeri dediğimiz değer ne? Her 100 bin kişideki vaka sayısı. Ve bunun aslında bir dönem deniyordu ki 35'in altında olması lazım. Sonra dendi ki onun da altında olması gerekiyor. Şu anda mesela Cenk'er nereler oralar bir bakalım. Hakkari'de 6.77. Bakın 6.77, onun altında yani. Van'da 4.70 mesela. Yani 35'in altında olması bile iyi deniyordu. Diyorum ya, İstanbul'da 1222. Artık siz mukayese edin. Herhalde ne durumda olduğumuzu özellikle İstanbul'da yaşayanlar açısından ama fark etmiyor. Yani Ankara'da 386, İzmir'de 574, çok değişen bir şey yok. Şimdi yüksek yani oranlar. En yüksek, en fazla artış nerelerde olmuş diye baktığımızda en fazla artış bir önceki haftaya göre Bingöl birinci sırada yer alıyor. İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük diye devam ediyor. Yani bunlar bir önceki haftaya göre çok yüksek artış gösteren şehirler. Yoksa demin Cenk'er gösteriyordu. Eskişehir mesela biliyorsunuz bir yani rekor kırmış durumda. 1359. 1359. Eskişehir'de ciddi bir vaka artışı vardı. Son günlerde zaten Eskişehir konuşuluyordu. Covid-19 vakaları genel itibariyle Türkiye genelinde artmış. İşte en fazla vaka artışının az önce söyledik Bingöl olduğunu. Toplamda sadece 3 şehir dışında geri kalan illerde bir artış göstermiş. Devam ediyoruz. Biraz da bilgi aktaralım sevgili dinleyiciler. Pfizer'in CEO'sundan bir açıklama geldi. Yeni aşı için bir tarih verdi. 3 ay içerisinde etkili bir aşımız olacak dedi. 3 ay içinde. Omikron varyantına karşı bir çalışma yapıldığını daha önce açıklamıştı Pfizer'in CEO'su. Turkovak'la ilgili bir haber aktaracağım size. Avrupa İlaç Ajansı Turkovak'la ilgili kendilerine bir şey gelmediğini söylemiş. Sözcü'de Ali Gülen'in haberi var. Oradan detayları bulup okuyabilirsiniz. Ama başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın büyük kısmında kullanılan 5 aşıya onay vermişti Avrupa İlaç Ajansı. Diyorlar ki Turkovak'la ilgili bize bir şey gelmedi. Şimdi Turkovak'la ilgili bir şeyin Avrupa İlaç Ajansı'na gitmemesi gerçekten düşünülebilir mi? Demek ki böyleymiş. Veya bilmiyorum, bugün bununla ilgili Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapabilir. Nasıl gitmedi, biz gönderdik diye. Veya işte göndermedik ama şu sebeple göndermedik diye. Şimdi Avrupa İlaç Ajansı bunu onaylamayınca, oradan bir onaydan geçmeyince Avrupa dahil olmak üzere başta dünyada birçok ülke yok sayıyor. Yani geçersiz sayıyor. Görmüyor bu aşıyı. Ya şu bir aşı yapacağız dedik. Ya maalesef elimize yüzümüze bulaştırdık. Keşke en başta dedik ya, hep yayında söyledim. Ya bu aşı, bizim üreteceğimiz aşı çok değerli olacak. Neden? Bir, dünyada herkes aşıya ulaşamıyordu. Hele başlangıçta, ki şu an halen ulaşılmıyor. Ama biz kolaylıkla bir aşıya ulaşmış olacağız. Birincisi, kendimizi koruyacağız, güvence altına alacağız. İkincisi, ihtiyaç doğrultusunda dünyaya biz bunu pazarlayacağız. Buradan da gelir elde edeceğiz dedik. Bizi çok sevindirir dedik. En başta bunu söyledik. İnşallah, hadi bir an evvel dedik. Ama şimdi şöyle bir noktaya geldi ki, bakıyorsunuz hekimler diyorlar ki bu faz 3 çalışması açıklanmadı net bir şekilde. Bir basın toplantısı yapıldı sadece, o kadar. Bizim bu makaleleri, verileri, çalışmaları görmemiz lazım. Çalışmadaki hasta sayısı, vaka sayısı, denek sayısı veya yeterli değil, çok az. Yani dünyanın kabul edeceği bir sayı değil. Şimdi Avrupa İlaç Ajansı'na bir başvuru yapılmadığı haberi var Sözcü'de. Ya bilmiyorum, o yüzden o kadar çok kafalar karışıyor ki. Hem Türkiye'de aşıyla ilgili kafa karıştırıyor, hem de yaptığımız bu aşıdan gerçekten biz veya dünya faydalanabilecek mi? Biz buradan bir gelir elde edebilecek miyiz? Bir sürü soru işareti var kafada. Ama şunu söyleyeyim, Moderna'dan gelen bir açıklama var CEO'dan Omikron'la ilgili. Omikron varyantı için bir aşı ürettiklerini söylüyorlar ve Mart'ta kullanıma başlanacak diyorlar. Acil kullanım onayı mı alacak, öyle mi başlayacak, yoksa başka türlü mü, bunu çok bilmiyorum ama en azından Mart ayında bunun kullanıma girebileceğini ifade etmişler. Moderna'dan da böyle bir bilgi gelmiş. Yani ne kadar çok aşı, yani ne kadar çok aşı derken çalışması yapılmış, tüm faz çalışmaları gerçekleşmiş, otoriteler tarafından kabul görmüş, etkinliği ispatlanmış, ne kadar çok aşı o kadar çok iyi. Ne kadar çok ilaç o kadar çok iyi bizler için. Sevgili dinleyiciler, dün bir dava vardı. Bir davanın veya duruşması vardı, öyle söyleyelim. Gezi ve çarşı davaları birleştirildi biliyorsunuz. Ardından da işte buna işte Gezi ve Çarşı davası veya işte Gezi Parkı eylemleri davası falan dendi. Şimdi bu davada tutuklu kalan tek sanık Osman Kavala'ydı. Osman Kavala da bugün 1540. günü oluyor tutukluluk halinin devamında, 1540. günü. Şimdi burada tek tutuklu sanık Osman Kavala ve onunla alakalı da her duruşmada veya duruşma dışında aylık olarak yapılan başvurularda veya genel durum bakışlarında bir tutukluluk haline devam kararı çıkıyor. Yani tahliye kararı hiç çıkmıyor mahkemeden. Dün de yine böyle bir beklenti vardı, bir duruşma olduğu için. Tutukluluk haline bir itiraz durumu söz konusuydu. Fakat mahkeme bunu kabul etmedi ve 21 Şubat tarihine duruşmayı erteledi. Şimdi bakın, dün hatırlarsanız söylemiştik, CHP'den Özgür Özel'le bir görüşme yapmıştı Osman Kavala. Diyordu ki yani Avrupa Konseyi umarız bize bir yaptırımda bulunmaz. Bir de yani dış güç dediler, bir tek ben kaldım ellerinde. Başka bir dış güç kalmadı ellerinde diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi neden bu Avrupa Konseyi'nden bahsetmişti Osman Kavala, onu söyleyelim. Şimdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi aslında Türkiye'ye 19 Ocak tarihine kadar bir süre vermişti. Yani bu konuyla ilgili bir gelişme yaşansın, bekleyeceğiz diye. Tabii yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi böyle bir süre verdi diye Türk yargısı bir dakika, bize böyle bir süre verdiler, biz de o zaman ona göre ayağımızı denk alalım diyecek değil, o ayrı bir konu. Ama bundan sonra ne olabilir, onu anlatmaya çalışıyorum. Muhtemelen şimdi 2 Şubat tarihine kadar da herhalde buradan sonra yani bir 10-15 gün içerisinde bir tahliye kararı herhalde çıkmaz. Yani 21 Şubat'a dava ertelendi. O zaman da işte Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplanacak. Ve eğer bir oy çokluğuyla karar alırlarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklar. Türkiye için yaptırım sürecinin başlatılmasını isteyecekler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu noktada nasıl bir karar alır? Ne gibi bir yaptırım süreci başlatır veya başlatır mı? Bunu bilmiyoruz ama daha önceden bu noktada çeşitli uyarılar Türkiye'ye yapılmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına aykırı olarak uzun süredir tutuklu tutuluyor. İşte 1540 gün oldu bugün mesela. Tutuluyor diye. Süreç bundan sonra böyle ilerler. Türkiye bu yaptırım kararını görür. Der ki yani sen kendince bir yaptırım kararı alıyor olabilirsin. Benim yargım var. Bizi ilgilendirmez, seni de ilgilendirmez diyebilir. Veya bir dakika, nasıl bir yaptırım olacak acaba, ona bir bakalım diyebilir. Şimdi tüm bunlarla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Arnavutluğa gitti. Arnavutluk'ta TOKİ'nin yapmış olduğu deprem konutları vardı. Onları teslim etti. Yani böyle bir tören vardı. O törende konuştu. Özellikle Avrupa Birliği ile ilgili vermiş olduğu mesajlar vardı. NATO'nun yaklaşım tarzının önemli olduğunu söyledi. Çünkü Avrupa Birliği'nin henüz Türkiye'yi üye olarak kabul etmediğini söyledi ve oyalama taktiklerinin devam ettiğini dile getirdi. Yani oyalama taktiği içerisinde Avrupa Birliği dedi, böyle bir mesaj verdi Avrupa Birliği'ne ilişkin. Dediğim gibi buradan sonra bakacağız bu Konsey Bakanlar Komitesi'nden ne çıkacak. Muhtemelen komiteden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru kararı çıkacak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye bir yaptırım kararı çıkacak mı? Onu da takip edeceğiz. Muhtemelen böyle bir şey olursa o süreç Şubat ayında gerçekleşecek gibi görünüyor. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz şöyle ekonomi haberlerine de bakalım. Ekonomiyle ilgili neler var hayatımızda? Mesela elektrikte kademeli fiyat tarifesinin ayrıntıları açıklanmış. Aslında biliyoruz değil mi? Öğrendik şunu. 150 kilowatt saate kadar olan tüketimler belli bir fiyattan fiyatlanacak. 150 kilowatt saat üzerindeki her kilowatt saat tüketim için uygulanacak birim fiyatı farklı olacak. Bu da kaç liradır söyleyelim. 150 kilowatt saate kadar olan tüketimler için vergiler dahil 1 lira 37 kuruş. 150 kilowatt saatin üzerine çıktığınızda her kilowatt saat için birim fiyat 2 lira 6 kuruş olacak. Şimdi bunu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu netleştirdi, öyle söyleyelim. Ve bu arada şu dönemde almış olduğunuz elektrik faturaları var ya, almış olduğunuz derken biz de alıyoruz o faturaları tabii, almış olduğumuz elektrik faturaları var ya, ya nasıl yükselmiş, niye yükselmiş ya, vay be bu kadar zamlı mıymış dediğimiz elektrik faturaları var ya, onlar aslında dün de sabah da söyledim size, zamlı yani bildiğimiz anlamda, anladığımız anlamda zamlı elektrik faturaları değil. Çünkü zaten şunu anlıyoruz, bu faturaların aşağı yukarı %80'i Aralık ayı tüketimine ait. Yani zamsız döneme ait. Bizim almış olduğumuz faturalar mesela bana ocağın 7'sinde kesilip gelmişti. Bizim almış olduğumuz faturaların aşağı yukarı %20'si %25'i Ocak ayına ait. Geri kalanlar Aralık ayına aitti. Ve ben inceledim, eski tarifedendi Aralık ayı. Yani yeni tarifeden uygulanmış değildi fiyat. Ki buna rağmen çok ciddi bir artış gördüm. Şimdi bir de şöyle düşünün. Ocak ayında kullandığımız elektriğin faturası bize az önce anlatmış olduğum tarife üzerinden Şubat ayında gelecek. Yani böyle bir işte Aralık'tan 15 gün 20 gün zamsız tarifeden gelecek bir şeyimiz kalmadı artık. Full zamlı tarifeden gelecek. Şimdi bakalım ne olacak o elektrik faturaları. Yani şu an o itiraz ettiğimiz, itiraz derken ya ne oldu, ne hale geldik ya dediğimiz elektrik faturaları var ya, bize bakalım Şubat ayının başında nasıl gelecek, o zaman ne konuşacağız? Peki devam edelim. Otobüs biletlerine %30'a varan zam talebi varmış sevgili dinleyiciler. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım böyle bir %20 ile %30 oranında zam talep ettiklerini söylemiş Ulaştırma Bakanlığı'ndan. Yani aksini bekler miyiz zaten? Şimdi ulaştırmaya, ulaşıma, yani akaryakıta bu kadar zam gelmişken, aynı zamanda tabii sadece bu değil ki, o otobüslerin bir gideri var, maliyeti var, bakımı var, servisi var, personeli var. Şimdi bu kadar her şeye zam gelmişken otobüse zam gelmemesi düşünülebilir mi? Yani %20 ile %30 oranında demiş Mustafa Yıldırım. Belki daha bile fazla istenebilirmiş yani. Şu anda birçok ürüne gelen zamma baktığımızda çok daha yüksek oranlarda geldiğini görüyoruz. Bakalım yani Ulaştırma Bakanlığı'ndan nasıl bir karar gelecek, onu göreceğiz. Bir zam kararı çıkacaktır muhtemelen ama o oran ne olacak, ona bakacağız. Bloomberg faiz anketini açıklamış. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bu ayın 20'sinde yapacağı bir toplantı var, para politikası kurulunun toplantısı var ki oradan bir faiz kararı çıkacak. Acaba faizler biraz daha düşürülecek mi, 100 bas puan, 200 bas puan, yoksa bu ay için sabit mi bırakılacak, yani pas mı geçilecek? Bloomberg faiz anketine göre Merkez Bankası pas geçecek diyor. Reuters de bir anket yayınladı, geçtiğimiz hafta paylaşmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Reuters'in anketine göre de bu ay Merkez Bankası pas geçecek şeklindeydi. Ama böyle mi olur? Yani bunlar anket dediğimiz şeyler kurumlarla, kuruluşlarla veya piyasa içindeki önemli ekonomistlerle yapılan anketler bunlar. Tabii ki piyasaya çok hakim olan kurumlar, kuruluşlar, Türkiye'yi bilen, Türkiye içinde yer alan ekonomistler, onların görüşlerine de yer veriliyor. Ama pas mı geçecek acaba gerçekten? Şimdilik anketler en azından böyle geliyormuş. Pas geçmeyen bir şey söyleyeyim ben size. Bütçeden BOTAŞ'a Aralık ayında 40 milyar lira aktarılmış. Yani bu kitlere, kamu iktisadi teşebbüslerine borç verme kalemi var ya bütçede. Toplamda 55 milyar lira transfer edilmiş. BOTAŞ'a da 40 milyar lira verilmiş. 40 milyar lira. Hani sonra deniyor ya işte biz finanse ediyoruz, hazineden finanse ediliyor, merak etmeyin. İşte biz sizin doğalgaz fiyatlarınıza bunları yansıtmıyoruz falan deniyor ya. O yansıtılmayanlar, yani bizim faturaya yansıtılmayanlar hazineden bizden yine çıkıyor ama onu unutmayın. Bütçe açığı 192.2 milyar liraya yükselmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerini açıklamış. Ve bütçe açığı 192.2 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Artık rakamları çok kafamızda hesap edemiyoruz değil mi? 192.2 milyar lira eski paraya göre kaç lira oluyordu falan diye. Bence şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi diyor dinleyicimiz. Ben marangozum. MDF'nin plakası 950 liraya çıktı. Hiçbir müşterimize teklif veremiyoruz. Çünkü teklif verdiğimiz zaman karşıdakiler bize çok kötü gözle bakıyor ve bizim bunu fırsata çevirdiğimizi zannediyor. Ben bir aydır hiçbir satış yapamadım diyor dinleyicimiz. İşte bakın, yani esnafın, emekçinin şu andaki durumunu çok net açıklayan bir mesaj değil mi? Marangoz dinleyicimizden gelen mesaj. Bir aydır bir satış bile yapamadım diyor. Çünkü zaten karşı tarafa fiyatı açıklayamıyorum bir defa diyor. Bir başka dinleyicimiz demiş ki benim kızım günde 8 saatten haftada 3 gün yani toplamda 24 saat evde diyalize girmek zorunda. Bilindiği gibi diyaliz makinesi elektrik ve suyla çalışıyor. Yani yaşamsal bir sorunu bu elektrik zamları altında nasıl çözeceğiz? Bu durumun kesinlikle böyle kalmaması gerekir. Zaten gelen fatura 300 ile 500 lira civarındaydı. Şimdi düşünmek bile istemiyorum. Bugün faturanın gelmesi gerekir diyor. İzmir'den Mustafa Bey göndermiş bu mesajı. Bakın yani ki evinde sağlıkla ilgili bir durumdan bahsediyor. Bırakın şimdi işletmeyi, işletme giderini falan. Sağlıktan bahsediyor. Kızının sağlığından bahsediyor. İnsanlar ne yapacaklar gerçekten? Ben arada birkaç tane böyle İşte bakkal, tekel o tip yerlere gittim. Diyorlar ki bazı dolapların fişlerini çekiyoruz artık. Hele kış mevsimi olması dolayısıyla diyor kapıya yakın yerde tutuyorum. Ya öyle soğuk tutmaya çalışıyorum diyor gıdayı veya işte içeceği vesaire falan. Yani mesela ulusal yayın yapan radyolar. Şimdi biz radyocu olduğumuz için oradan bakalım. Ulusal yayın yapan dediğim yani mesela 30 yerde, 40 yerde, 50 yerde vericisi var. Vericimiz var, yayın yapıyoruz. Hepsinin bir elektrik bedeli var. Yani şöyle söyleyeyim size, aylık diyelim ki bir radyo 100 bin lira elektrik parası ödüyor. Veya 150 bin lira elektrik parası ödüyor. Aylık bir ulusal radyo. Belki daha fazla ödüyor. Ama aşağı yukarı böyle yani. Şimdi bunun üstüne %127 civarında gelen bir zamla beraber mesela 100 bin lira ödeyen bir radyo bu ay 220 bin lira ödeyecek, öyle mi? Veya 150 ödeyen, şu an hesabını yapamayacağım ama işte 350 mi ödeyecek mesela? Ya gerçekten yani bu radyo için söylüyorum ben. Hadi geçtik radyoyu. İşletmeler var. Ya elektrik kullanan işletmeler var. Giderleri %120 artacak bir anda elektrikle ilgili. Ne yapacak yansıtmayıp bu fiyatı? Bakalım bu Şubat başında bence daha çok konuşacağız. Herhalde bu elektrik faturalarını öyle görünüyor sevgili dinleyiciler. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye biz de devam ediyoruz. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Kazım Bey abi evine giren hırsızı kazara öldüren adam tutuklanıyor. Görevi başında hamile hemşireyi yerde tekmeleyen şahıslar serbest kalıyor. Bu işte bir terslik yok mu diyor. Bunu soruyor. Şimdi bilmeyen dinleyicilerimiz vardır diye söylüyorum. Evet, evine hırsız giriyor bir vatandaşın ve o da hırsızla eline bir bıçak alıyor, korkuyor. Hırsızla mücadele verirken kendi ifadesine göre önce bir işte bıçak galiba bacağına falan saplanıyor. Ardından bir bıçak darbesi daha hırsıza ve hırsız hayatını kaybediyor. Ardından da işte önce kaçıyor, daha sonra hayatını kaybediyor. Ardından da o evine hırsız giren kişi tutuklanıyor. Şimdi tabii tutuklanıyor da buradan sonra yargı süreci farklı devam edebilir. Yani bunu avukatlar çok daha iyi bilirler. Muhakkak ortada bir ölüm olduğu için farklı bir yani bir cezalandırma yolu olabilir ama şimdi ev içerisinde oluyor. Tabii şunları bilmiyoruz. Yani hırsızın elinde bir şey var mıydı? Bir silahı var mıydı? İşte bir bıçak var mıydı gibi şeyleri bilmiyoruz. Yani bu normal bir yani normal kabul edilecek bir şey yok tabii de bir adam öldürme gibi yani kasten adam öldürme gibi değerlendirilmeyecektir onu demek istiyorum. Ama başlangıçta bir tutuklama evet yani insan çok kabul etmese de böyle bir şey oluyor yasa gereği. Ama diğer kısmına gelelim esas o da şu hemşirelere yapılan saldırılar. Yani hemşirelere diyorum, neden? Çünkü dinleyicimizin söylediği bir tane olay. O da ne? İstanbul'da Başakşehir'de Çam ve Sakura Hastanesi var biliyorsunuz. Orada bir hamile hemşireye hasta yakınları saldırıyor, tekme atıyorlar. Dört kişi hamile hemşirenin karnını tekmeliyor. Ya yani işte saçından tutuyorlar, yere yatırıyorlar, tekmeliyorlar. Dinleyicimizin söylediği gibi yani bu saldırganlar ne oluyor? Serbestler diyor. Gerçekten bu tip şeyler çok artık akıl almıyor bizde. Yani neden onlar serbest oluyor? Neden diğeri tutuklanıyor falan? Böyle kafa gerçekten karışıyor. Hani adalet diyoruz ya. Bu adalet herkese gerekiyor bir yerde. Ama o adalet uygulanabiliyor mu acaba? Yani yasalarda muhakkak bir takım eksiklikler var. Çünkü yargı mensuplarına da sorduğunuz zaman onlar da diyorlar ki yani bizim önümüzdeki yasa bize bunu emrediyor. Biz yasa dışına çıkıp bir şey yapamayız. Ha bir takım yasal boşluklar varsa onlardan yararlanabiliriz ama bunun dışında bir şey yapamıyoruz diyorlar. Ama şu son dönemde sağlık çalışanlarına gösterilen bu şiddetin önüne nasıl geçilecek? Ya kim geçecek bunun önüne? Biz mi geçeceğiz yani? Bakın Şanlıurfa'da acil serviste görev yapan bir hemşire var. Erkek bir hemşire var. Mustafa Aslan. Bir çocuğa damar yolu açıyor. Ya bilmiyoruz, belki bir sorun yaşandı orada vesaire. Neyse artık bilmiyorum. Saldırıya uğruyor. Saldırıya uğruyor. Bunun üzerine şikayete gidiyorum ben polis merkezine diyor. Polis merkezine şikayete gidiyor. Dönüşte, polis merkezinden dönüşte aracından indirilip bir kez daha dövülüyor. Ve bu kez otomobiline de hasar veriliyor. İşte camını kırmışlar, işte tekmelemişler vesaire. Otomobilin görüntüleri de var çünkü. Yani bilmiyorum tabii o an ne olduğunu ama işte damar yolu açmak istemiş, serum takılacakmış. Çocuk ağlamış, hasta yakınlarıyla bir tartışma başlamış. Ya insanın tabii ki evladı orada, damar yolu açılacak, canı yanıyor. Ya bunları tabii ki insanın yüreği kaldırmıyor ama bu başka bir şey. Şiddet göstermek başka bir şey. Bazen hepimizin başına geliyor. Hastaneye gittiniz, işte damar yolu bulunamayabiliyor mesela bir seferde, iki seferde. Evet, canınız yandığı için sıkılıyorsunuz, üzülüyorsunuz, belki sinirleniyorsunuz ama bu, yani sinirlendim, damar yolum da açılamadı veya canım da yandı falan diyerek tepki gösterilecek. Ha diyelim tepki de gösterdin, ya işte damar yolumu bulamadınız mı bir seferde, iki seferde, canım da yanıyor falan dediniz diyelim ki. Daha ötesi de şiddet yoluna gitmek nedir ya? Bir de yani bir kez dövüyorlar, olmuyor. Karakola şikayete gidince dönüşte arabadan indirip bir kez daha dövüyorlar. Yani gözaltına alınmışlar. Bunu yapanlar da, gözaltına alınanlar serbest bırakılacak, onu biliyoruz. Yani çünkü buradan bir şey çıkmıyor. Buradan bir ceza çıkmıyor ardından bunun. Ve dinleyicilerimiz de bunu soruyorlar doğal olarak. Şimdi bakın, bir kadın cinayeti haberi var. Adıyaman'dan geldi sevgili dinleyiciler. Yine benzer bir haber. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın önce ağır yaralanıyor. 25 yaşında bu arada, onu da söyleyelim. İki çocuk sahibi Canan Işık ağır yaralanıyor. Ambulans geliyor, hemen müdahale ediyorlar. Hastaneye götürülüyor. Orada da müdahale, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamıyor. Mahmut Işık bu saldırgan. Aralarında bir tartışma başlamış. Ya bilmiyoruz işte, boşanıyorlarmış vesaire falan, bir tartışma olmuş olabilir, tartıştılar diyelim. İşte boşanma aşaması gergin bir aşama, o da olabilir. Ama ya şimdi bıçak çekip bıçaklamak ne ya? Ya bugün sabah Twitter'da gördüm de Demet Akalın yazmış. Ya git kendi kafana sık o zaman demiş. Ya niye kadına zarar veriyorsun? İki çocuklu bir kadın. Yani ya kendi kafana da sıkma tabii, yani kimseye zarar verme. Ama ille birine zarar vermek istiyorsan o zaman kendine vereceksin o zararı. Ya bu da saçma. Bu kısmı da saçma tabii de. Ya akıl almıyor. İşte 25 yaşında gencecik bir kadın bıçaklandı ve öldü. İki de çocuğu var. Ortada kaldı çocuklar. Bu tipe mi teslim edilecek mesela? Yok. Çünkü bu kaçmış. Bu kaçmış da Ya bu dünün haberi, dün akşamın haberi. Kaçmış da muhtemelen ya bu sabaha kadar yakalanmıştır ya da bugün falan yakalanacaktır, onu duyarız. Neymiş? Mahmut Işık. Yani yakalanacak. Muhtemelen adaletten de daha sonra kaçamaz. Yani bıçakladığı için hani hafifletici bir sebep olmaz umarız alacağı ceza içerisinde. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemde çok başlık var. Mümkün olduğunca aktaralım bunları. Bunlardan bir tanesi Sezgin Baran Korkmaz, biliyorsunuz Avusturya yakalamıştı. Avusturya'nın elindeydi. Türkiye'nin bir iade talebi vardı Türkiye'ye. Kabul etti Avusturya yargısı bunu. Ama Amerika'nın da iade talebini kabul etti Avusturya'da yargı. Şimdi ne olacak diye herkes merak ederken anladık ki Avusturya Adalet Bakanlığı bu konuda bir karar verecekmiş. Yani hangi ülkeye iade edileceğini. Gelelim şimdi AK Parti'den Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun yapmış olduğu açıklamaya. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamaya. 2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız diyor. Fakat öyle bir açıklama ki bu. 2022 yılı içinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız. Yani 2022 yılı içinde bir şey yapacağız demiyor. 2022'de ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız diyor. Ki 2022'nin sonu işaret ediliyordu genel itibariyle. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye dair. Şimdi böyle söylemiş ve diyor ki emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AK Parti iktidarından, yani 2002 yılından önceki bir düzenlemeyi ifade ediyor diyor. 2002 yılından önceki bir düzenlemedir bu diyor. 2002'den 2022'ye kadar kim görevdeydi? Yani 20 yıldır kim görevdeydi? Yani önceden yapılmış olan ve sizin de kabul etmediğiniz ve beğenmediğiniz bir düzenleme ise neden bugüne kadar değiştirilmedi? Şimdi insanlar soruyorlar ya, bizi oyalamayın diyorlar. Artık siyaset malzemesi olmak istemiyoruz. Bizim derdimize çözüm bulun diyorlar. Sıkıntımıza, sorunumuza çözüm bulun diyorlar. Artık yani şöyle boş lafa karnımız tok diyor insanlar. Netice itibariyle. Ya varsa bir şey yapın görelim deniyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar bunu söylüyorlar. Bir başlık daha aktaralım. Daha sonra bir reklam arasına gideriz sevgili dinleyiciler. O da tüketici hakları yönetmeninde yeni bir düzenleme yapıldı. Bu da resmi gazetede yayımlandı. Buna göre yani internet ve telefonla ilgili, bakın, aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde vatandaş ceza ödemeden sözleşmeyi feshedebilecek. Aynı zamanda bir kampanyaya üye olursanız işte bilmem ne kampanyasında onaylamış sayılırsınız gibi, işte toptan böyle birleştirilerek tek onay adı altında kampanyalar birleştirilemeyecek. Ayrı ayrı bunların onayları alınacak. Talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek gibi birçok başlık var. Yani tüketiciyi biraz daha koruyacak olan başlıklar var. Maksimum en fazla 24 ay taahhüt olabilecek. 24 ayla sınırlı olacak taahhütname. İşte biraz önce söylediğim gibi, yani işlemlerin taahhüde aykırılık oluşturduğu durumlar varsa aboneye cezasız fesih yolu açılacak. Tüm bunlara ilişkin bir düzenleme yayımlandı resmi gazetede. Bilginiz olsun. Reklamlardan sonra yeniden beraberiz. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Son bölümde biraz bunlara bakalım. Bir dinleyicimiz Twitter'dan yazmış, diyor ki faturaları 150 kilowatt diye hesaplamıyorlar diyor. Yani 150 kilowatt saat diye. Dün arayıp öğrendim diyor. Aylık tüketiminizi günlük olarak buluyorlar. Ve 5 kilowattın üstünde ortalama varsa toplam tüketimi 2.06 ile çarpacaklarmış. Yani 0.73 değil 2.06'ya çıkaracaklar. Örneğin bana 260 kilowatt saat gelmiş 35 günlük kullanımla ilgili. Günlük ortalamam 7.66 olduğu için toplam tüketimi 2.06 ile çarpacaklarmış diyor. Yani faturam 200 liradan 500 liraya çıkacak diyor. Şimdi bunu uygulamada göreceğiz. Yani böyle söylenmiyor çünkü. Yani 150 kilowatt saate kadar 1.37 o belli. Sonrasındaki tüketim için 2.06 deniyor ama günlük tüketim de 5 kilowatt saat. Evet, o var. Yani günlük tüketim 5 kilowatt saat limiti de var aynı zamanda. Ama buraya kadar olan fiyat belli. Buradan sonrası 2.06. Yani böyle olması gerekiyor. Ama Şubat ayında gelen faturalarla bunu net bir şekilde görürüz. Bir de bizim gibi soğuk havayla dondurulmuş gıda ticareti yapmaya çalışanlar var. Bayi karı diye ayrılan miktar elektrik ve mazota ancak yetiyor diyor dinleyicimiz. Çok haklısınız. Nasıl bir kabulleniş anlamadım. Muhalefet dernekler sadeleştirme cümle kurup geçiyor. Bir yılda mazot iki katına çıktı. Yiyecekler iki üç katına çıktı. Ev kiraları katlandı. Vatandaşı düşünen yok mu diyor bir başka dinleyicimiz göndermiş olduğu mesajda. Şu an pandemiden dolayı uzatılan ilaç ve hasta bezi raporları 31 Ocağı sabitlendi. Bu ortamda insanların rapor çıkartması gerçekten zor. Bir de hasta bezlerine %40 ile %50 oranında zam gelirken en ucuz bez 120-130 lira olmuşken devletin 2 ay için 8 paket beze 393 lira ödemesi hasta yakınlarını çok zorluyor diyor dinleyicimiz. Evet, iki ayrı problemden bahsetmiş. İlkiyle ilgili daha çok tepki geliyor dinleyicilerimizden. Bu raporlarla ilgili uzatılan raporlar. Şimdi pandemi döneminde hastaneye gitmeden tekrar uzatılıyordu. Eczaneden ilacınızı alabiliyordunuz. Ama şimdi son tarih 31 Ocak olduğu için birçok şikayet geliyor. Diyorlar ki ne yapacağız, yeniden hastanelere mi gidelim? Yani şimdi tam da devlet şu anda işte bu Covid-19 PCR testini bile azaltmaya çalışırken, hastanelerdeki yoğunluğu azaltmaya çalışırken şimdi raporlar için biz hastanelere mi gideceğiz? Raporları uzatmak için bunu mu yapacağız diye soruyorlar. Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama bekleniyor. Çok doğal olarak cerrahi sarf malzeme mümessiliyim. Devletteki cerrahların çoğu özel hastaneye kaçıyor. Devlet hastanelerinde doktor bulamayacağız diyor bir başka dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz Ümran Hanım demiş ki sağlık çalışanlarına karşı yaralama suçu insanlığa karşı suçlardan sayılmalı. Çünkü bizim alacağımız sağlık hakkı engelleniyor. Sağlık çalışanları istifa ediyor ya da zarar görüyor. Böyle olmalı demiş gönderdiği mesajda. Şimdi çok mesaj var sizlerden gelen. Hepsine mümkün olduğunca yer vermeye çalışıyoruz ama merak etmeyin, geri kalanları da tek tek okuyorum. Yani hem reklam arasında hem yayından sonra yayında okuyamadıklarımıza da bakıyorum. Cenkere Teknik Masa'da teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Medyanın küçük bir rahatsızlığı var, o nedenle bugün sizlerle beraber olamayacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.